Ayrım 8. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1017. Dışişleri Bakanlarının 12 Kasım günü öğleden önce yaptıkları ilk toplantıda Ribbentrop'un tatsızlığı ve küstahlığı üstündeydi. Ama Molotov hemen Ribbentrop'un niyetini anladı ve Almanların oynamak istedikleri oyunun farkına vardı. Ribbentrop, İngiltere diye söze başladı. Yenilmiştir ve yenildiğini sonunda kabul etmesi bir zaman sorunudur. İngiliz İmparatorluğu şimdi sonun başlangıcına gelmiştir. İngilizlerin Amerikalılardan yardım umdukları doğruydu ama Amerika'nın savaşa girmesinin Almanya'ya bir etkisi olmazdı. Almanya ve İtalya Anglo-Saksonlara bir daha Avrupa'ya ayak bastırmayacaklardı. Bu askeri bir problem değildi. Mihver devletleri bu bakımdan savaşı nasıl kazanacaklarını değil, daha çok aslında kazanılmış olan savaşı nasıl sona erdireceklerini düşünüyorlardı. Durum böyle olunca, dedi Ribbentrop, artık dört devletin, yani Rusya, Almanya, İtalya ve Japonya'nın çıkar alanlarını tanımlamaları zamanı gelmişti. Dediğine göre Führer, dört ülkenin de tabii olarak güneye doğru sarkacakları sonucuna varmıştı. İtalya gibi Japonya'da güneye doğru yayılmaya başlamıştı. Almanya'da Batı Avrupa'da yeni düzeni kurduktan sonra yeni Lebensraum'unu Orta Afrika'da her yerden önce bulacaktı. Ribbentrop, Rusların da kendileri için önemli saydıkları açık deniz doğal çıkış kapılarını ele geçirmek için güneye sarkıp sarkmayacaklarını öğrenmek istiyordu. Molotov, hangi açık deniz diye soğuk soğuk sordu. Biçimsiz bir soruydu bu ama çok önemliydi. Almanlar bunun böyle olduğunu, inatçı, kuru, kılı kırk yaran bir Bolşevik'le 36 saat durmadan görüştükten sonra anlayacaklardı. Ribbentrop bu soru karşısında bir an şaşırdı ve verecek cevap bulamadı. Onun yerine savaştan sonra bütün dünyada olacak büyük değişikliklerden söz açtı. Önemli olan şey, Alman-Rus paktını imzalayan iki ortakla birlikte iyi bir iş başarmış olmaları ve bu işi sürdürmeleriydi. Ama Molotov sorduğu basit soruya cevap verilmesi için direnince, Ribbentrop sonunda Rusya için en yararlı denize çıkış yolunun İran Körfezi ve Arap Denizi doğrultusu olabileceğini söyledi. Görüşmede bulunan Dr. Schmidt'in söylediğine göre, Molotov yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle koltuğunda oturuyordu. Yalnızca birkaç söz söyledi. Ancak sonundaki, çıkar alanlarının sınırlarını tespit etmek için titizlik ve çaba gerektiği yorumunda bulundu. Kurnaz Sovyet görüşmecisi asıl cephanesini Hitler'e saklıyordu. Molotov, Hitler'i o gün öğleden sonra gördü. Bu görüşme, büyük Nazi komutan için çok şaşırtıcı ve hiçbir zaman unutamayacağı olağanüstü bir yaşantı oldu. Hitler de kendi dışişleri bakanı kadar boş ve ondan daha çok kendini beğenmişti. Hava biraz düzelince Almanya'nın İngiltere'ye son darbeyi indireceği sözüyle başladı söze. Elbette ortada bir Amerika problemi vardı. Ama Amerika başka ulusların özgürlüğünü 1970 ya da 1980'den önce tehlikeye sokamazdı. Avrupa'da, Afrika'da ya da Asya'da Amerika'nın hiçbir işi yoktu. Molotov bu sırada Hitler'in sözünü kesti. Kendisiyle tamamıyla aynı fikirde olduğunu söyledi. Ama Hitler'in bundan sonra söylediği sözlerin çoğuna katılmadı. Nazi lider bir sürü tatlı yuvarlak sözler ettikten, karşılıklı dileklerin izlenmesinde, denizlere çıkma politikalarında her iki ülke arasında temel ayrılıklar bulunmadığını belirttikten sonra Molotov, Führer'in söylediği sözlerin genel nitelikte olduğu cevabını verdi. Şimdi kendisi Stalin'in düşündüklerini söyleyecekti. Stalin, Moskova'dan ayrılırken kendisine kesin talimat vermişti. Böylece Molotov kapıyı Alman diktatörünün suratına kapatmış oldu. Tutanakta yazılı olanlara bakılırsa Hitler hiç de böyle bir şey beklemiyordu. Schmidt'in sonradan hatırladığına göre Hitler'e birbiri ardınca sorular yağdırdı. Benim o zamana kadar bulunduğum görüşmelerin hiçbirinde hiçbir yabancı ziyaretçi kendisiyle böyle konuşmamıştı. Almanya'nın Finlandiya'da ne işi vardı? Molotov bunu öğrenmek istiyordu. Avrupa ve Asya'daki yeni düzen ne demekti? Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bu düzende oynayacağı rol ne olacaktı? Üçlü paktın önemi nereden geliyordu? bundan başka diye devam etti Molotov, Rusya'nın Bulgaristan, Romanya ve Türkiye ile ilgili olarak Balkanlar ve Karadeniz'deki çıkarları bakımından aydınlatılmasını istediği sorunlar var. Bu konularda bir takım cevaplar ve açıklamalar beklediğini söyledi. Hitler belki de hayatında ilk defa olarak şaşkınlıktan cevap veremeyecek duruma düştü. Hava alarmı verilmesi ihtimali bulunduğunu ileri sürerek görüşmeyi erteledi. Ertesi gün bu konuları ayrıntılarıyla görüşmeye söz verdi. Bütün kozların ortaya dökülmesi geciktirilmiş ama önlenememişti. Ertesi gün Hitler ile Molotov yeniden görüşmeye başladıkları zaman Rus komiseri çok sertti. Taraflar önce Finlandiya sorununu ele aldılar. Az sonra bu konu üstünde aralarında çekişmeli bir tartışma başladı. Molotov Almanya'dan Finlandiya'daki askerlerini çekmesini istedi. Hitler, Finlandiya'nın Alman askerlerince işgal edilmiş olduğunu inkar etti. Askerler yalnızca Finlandiya üstünden Norveç'e gönderiliyorlardı. Ama Hitler de Rusya'nın Finlandiya'ya karşı savaş açmak niyetinde olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Alman tutanağına göre Molotov bu soruya biraz kaçamaklı cevap verdi ve cevap Hitler'i doyurmadı. Hitler, Baltık'ta savaş olmamalıdır diye direndi. Böyle bir durum ortaya çıkarsa Alman-Rus ilişkileri çok gerginleşirdi. Bu tehdidin arkasından da böyle bir gerginliğin önceden kestirilemeyecek sonuçlar yaratacağını söyledi. Sovyetler Birliği daha ne istiyordu Finlandiya'dan? Hitler bu sorunun cevabını öğrenmek isteyince konuğu Besarabya'dakinin çapında bir uzlaşma cevabını verdi. Bu uzlaşma doğrudan doğruya ilhak demekti. Hitler'in bu cevap karşısında gösterdiği tepki hiçbir şey karşısında şaşırmayan Rus'u bile şaşırtmış olsa gerek. Molotov Führer'e hemen bu konudaki fikrini sordu. Ama diktatör bu konuda pek açık konuşmak istemiyordu. Ancak Finlandiya ile savaş çıkmaması gerektiğini, çünkü böyle bir çatışmanın çok geniş tepkiler yaratacağını tekrar edebileceği cevabını verdi. Molotov bu takdirde tartışmaya yeni bir etken katılmış bulunuyor dedi. Tartışma o kadar sertleşti ki durumdan epeyce korktuğu anlaşılan Ribbentrop bu sırada söze karıştı ve Alman tutanağına göre Fin sorununu bir problem yapmaya lüzum yok, belki de bu yalnızca bir yanlış anlamadır dedi. Hitler zamanında yapılan bu müdahaleden yararlandı ve konuyu hemen değiştirdi. Ruslar İngiliz İmparatorluğu'nun az sonra çökmesiyle ortaya çıkacak sınırsız yağma fırsatından yararlanmak istemezler miydi? Hitler daha önemli problemlere geçelim demişti. İngiltere'nin istilasından sonra demişti Hitler, İngiltere İmparatorluğu iflas etmiş 40 milyon kilometre karelik dünya çapında muazzam bir miras bırakacaktı. Bu Rusya için buz tutmayan açık denizlere açılma fırsatının ortaya çıkması demekti. Bugüne kadar 45 milyonluk bir İngiliz azınlığı İngiliz İmparatorluğundaki 600 milyon insana hakim olmuştu. Bu azınlığı ezmek üzereydi. Bu durumda dünya çapında büyük fırsatlar çıkacaktı. İflas etmiş imparatorlukta çıkarları olabilecek bütün ülkeler aralarındaki çatışmaları durdurmalı ve yalnızca İngiliz İmparatorluğunun bölünmesi işiyle uğraşmalıydılar. Bu devletler Almanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Japonya'ydı. Bu parlak dünya çapındaki fırsatlar soğuk ve vurdum duymaz Rus konuğu pek etkilemişe benzemiyordu. İngiliz İmparatorluğu'nun yakında çökeceğine de, bu noktaya sonradan yine gelecektir, Almanlar gibi inanmamaktaydı. Molotov daha çok Avrupa'ya yakın problemleri tartışmak istediğini söyledi. Mesela Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile ilgili sorunları. Sovyet hükümeti dedi, açıkça konuşmak gerekirse Romanya'ya verilen garantinin Sovyet Rusya'nın çıkarlarına aykırı olduğu kanısındadır. Molotov, ev sahiplerinin gittikçe artan şaşkınlıklarını aldırmadan bütün gün çok açık konuşmuştu. Şimdi de direniyordu. Almanya'nın verdiği garantiyi geri almasını istedi. Hitler kabul etmedi. Molotov bu konuda direndi ve Moskova'nın boğazlardaki çıkarını göz önünde tutarak Almanya ve İtalya'nın Romanya'ya verdikleri garantinin benzer koşullarıyla Rusya'nın Bulgaristan'a bir garanti vermesi halinde Almanya'nın buna ne diyeceğini sordu. Hitler'in bu soru karşısında kaşlarını çatmış olduğunu düşünebiliriz. Bulgaristan'ın da Romanya gibi böyle bir garanti isteyip istemediğini sordu. Alman raporuna göre Führer, Bulgaristan'ın böyle bir garanti istediğinden haberi olmadığını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte Rusların sorularına daha kesin bir cevap vermeden önce Mussolini'ye danışması gerekiyordu. Eğer Almanya günün birinde tesadüfen Rusya ile çatışmak için bir kaynak ararsa, bu kaynağı boğazlarda aramasına ihtiyacı olmadığını da sözlerine ağır bir şekilde ekledi. Ama genellikle çok konuşmayı seven Führer, bu can sıkıcı Rus'la uzun uzadıya konuşmaktan pek hoşlanmadı. Alman tutanağı durumu şöyle anlatıyor. Görüşmenin burasında Führer vaktin gecikmiş olmasına dikkati çekti. İngilizlerin hava hücumu ihtimali karşısında görüşmeleri burada kesmenin daha doğru olacağını, belli başlı sorunların aslında yeterince tartışıldığını söyledi. O gece Molotov, Unter der Linden'deki Rus elçiliğinde ev sahiplerine bir akşam yemeği verdi. Öğleden sonraki çekişmelerden yorulmuş ve hala da sinirleri yatışmamış olan Hitler ziyafete gelmedi. Ama İngilizler geldiler. İngiliz bombardıman uçakları o günlerde her gece Berlin'in üzerinde uçtukları halde Sovyet komiserinin başkentte bulunduğu ilk akşam İngiltere'nin Alman iddialarına rağmen hala savaşa devam ettiğini ve Almanları uğraştırdığını göstermek için neden gelmediklerini bir türlü anlayamamıştım. İtiraf ederim ki birçoklarımız uçakların o gece gelmelerini çok istemiştik ama gelmemişlerdi. Daha kötü bir durum çıkmasından korkan Wilhelmstrasse memurları da rahat bir soluk aldılar. Ama rahatlıkları pek uzun sürmedi. 13 Kasım akşamı İngilizler çok erken saatlerde geldiler. Churchill, hava hücumunun bu ziyafete bile bile rastlattırıldığını söyler. Sonradan yazdığına göre, görüşmeyi önceden haber almıştık. Bu görüşmelere çağrılmamıştık. Ama büsbütün de uzak kalmak istemedik. Churchill, Their Finest Hour, sayfa 584. Berlin'de o günlerde saat 4'te karanlık oluyordu. Gece saat 9'dan az sonra hava alarm düdükleri ötmeye başladı. Sonra uçak savar toplarının gürültüleri işitildi. Bu sırada bombardıman uçaklarının uğultuları geliyordu. Sovyet elçiliğindeki ziyafette bulunan Dr. Schmidt'in anlattığına göre Molotov dostluk adına kadeh kaldırdığı ve Ribbentrop'ta cevap vermek için ayağa kalktığı sırada alarm düdükleri ötmeye başlamış, konuklar hemen sığınağa koşmuşlardı. Almanlarla Rusların Dışişleri Bakanlığındaki yeraltı sığınağına gitmek için Linden Caddesi'nden ve Wilhelmstrasse köşesinden nasıl koştuklarını bugün gibi hatırlarım. Doktor Schmidt o arada Adlon Hotel'e dalmıştı. Biz birkaç gazeteci otelden olup bitenleri seyrediyorduk. İki Dışişleri Bakanı'nın Dışişleri Bakanlığı'nın mahzenlerinde yapmakta oldukları ilginç toplantıya katılamamıştık. Doktor Schmidt bu toplantıda zorunlu olarak bulunamadığı için toplantının tutanağını Moskova'daki Alman elçiliği danışmanı Gustav Hilger tutmuştu. Hilger görüşmelerde bulunan tercümanlardan biriydi. O gece İngiliz bombardıman uçakları havada durmadan uçarlar, uçak savar topları da onlara boşu boşuna mermiler yağdırırlarken Kaypak Nazi Dışişleri Bakanı Rusları kandırmak üzere son bir teşebbüste daha bulunuyordu. Ceplerinin birinden bir anlaşma tasarısı çıkarttı. Tasarı öz olarak üçlü paktı, dörtlü pakt haline getirmekteydi. Rusya dördüncü ortak olacaktı. Ribbentrop tasarıyı okurken Molotov hiç sesini çıkarmadan onu dinledi. Tasarının can alacak noktası ikinci maddeydi. Bu maddeye göre Almanya, İtalya, Japonya ve Sovyetler Birliği birbirlerinin doğal etki alanlarına saygı göstermeyi taahhüt ediyorlardı. Birbirlerini ilgilendiren çatışmalar dostça çözülecekti. İki faşist ülke ile Japonya, Sovyetler Birliği'nin bugünkü sınırlarını kabul ve bu sınırlara saygı göstereceklerini garanti ediyorlardı. Üçüncü maddede dört ülke, dört devletten herhangi birine yönelecek herhangi bir kombinezona katılmayacaklarına ya da böyle bir kombinezonu desteklemeyeceklerine söz veriyorlardı. Ribbentrop, anlaşmanın açıklanacağını ancak şimdi okuyacağı gizli protokollerin gizli kalacağını söyledi. Bu protokollerden en önemlisi her ülkenin toprak emellerini tanımlayan protokoldü. Rusya'nın emeli Sovyetler Birliği'nin ulusal toprakları ortasından başlıyor, güneye doğru Hint Okyanusu'na sarkıyordu. Molotov bu zokayı yemedi. tasarının Rusya'nın batıya, Baltık Denizi'ne, Balkanlara ve Boğazlardan Akdeniz'e doğru yönelen tarihsel genişleme yolunu değiştirmek için girişilmiş bir teşebbüs olduğunu hemen anladı. Çünkü Rusya'nın bu yoldaki gelişmesi Almanların ve İtalyanların büyük planlarıyla çatışıyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği hiç olmazsa o sırada kendisine çok uzak bulunan Hint Okyanusu ile ilgili değildi. Molotov kendilerini o sırada ilgilendiren sorunların Avrupa ile Türklerin elindeki boğazlar olduğu cevabını verdi ve şunu da ekledi. Sonuç olarak Sovyetler Birliği için kağıt üstündeki anlaşmalar yeterli değildir. Sovyetler Birliği kendi emniyeti için esaslı garantiler istemekte direnecektir. Sovyetler Birliği'ni ilgilendiren sorunlar dedi, yalnız Türkiye değil aynı zamanda Bulgaristan'dır da. Ama Romanya ile Macaristan'ın da geleceği Sovyetler Birliği'ni ilgilendirir ve Sovyetler Birliği herhangi bir durumda bunlara karşı ilgisiz kalamaz. Sovyet hükümeti aynı zamanda Mihver'in Yugoslavya ve Yunanistan konusunda ne düşündüğünü ve Almanya'nın Polonya'da ne yapmak niyetinde olduğunu da öğrenmek istemektedir. Sovyet hükümeti İsveç'in tarafsızlığı sorunu ile de ilgilidir. Bundan başka Baltık Denizi'nden çıkış sorunu da vardır. Yorulmak nedir bilmeyen donuk yüzlü Sovyet Dışişleri Komiseri ele almadık sorun bırakmadı ve bu soru yağmuru altında ezildiğini anlayan Ribbentrop, çünkü Molotov konuğunun bu konuda sorulan sorulara cevap vermediği takdirde çok memnun kalacağını durmadan söylemişti, kendisine çok fazla soru sorulmasına itiraz etti. Zayıf bir sesle şu cevabı verdi. Asıl sorun şuydu. İngiliz İmparatorluğu'nun büyük tasfiyesi sırasında Sovyetler Birliği bizimle işbirliği yapmaya hazır mıydı ve kendisinde bu gücü görüyor muydu? Ancak bunu tekrarlayabilirdi. Molotov sözü kısa kesmek istedi. Hilger burasını tutanakta şöyle anlatıyor. Molotov, Almanlar İngiltere'ye karşı giriştikleri savaşı kazandıklarını sanıyorlar dedi. Eğer Hitler'in dediği gibi Almanya İngiltere'ye karşı bir ölüm kalım savaşına giriştiyse bu durumu yalnızca Almanya'nın, kalım İngiltere'nin ise ölüm için savaştığı anlamında yorumlayabileceğini söyledi. Bu olay son derece kalın kafalı olan Ribbentrop'un kafasına herhalde dank etmişti. Ama Molotov bundan yararlanmadı. Almanların durmadan İngiltere'nin artık işi bitti diye tekrarlamalarından usanan komiser sonunda şu cevabı verdi. Peki madem öyle, neden şu anda sığınakta bulunuyoruz ve bu bombaları kimler atıyor? Molotov'un bu son sözü Churchill'in kitabında geçiyor. Kendisine de savaş sırasında Stalin anlatmış. Churchill, The Finest Hour, sayfa 586. Hitler, Moskova'nın bu belalı pazarlıkçısı ile geçirdiği 2 günden ve 15 gün sonra ortaya çıkan delillerden Stalin'in gittikçe artan İçtihasını anladı ve kendisi için gereken sonuçları çıkardı. Burada şunu belirtmek gerekir ki Sovyet diktatörü sonradan tersini iddia etmesine rağmen Hitler'in faşist kampa katılması konusunda yaptığı teklifi o sırada kabul etmişti. Ama Berlin'in teklif ettiği koşullardan daha ağır koşullarla. Molotov'un Almanya dönüşünün üstünden daha 2 hafta geçmeden 26 Kasım'da Stalin Rusya'nın aşağıdaki koşullar kabul edildiği takdirde Dörtlü Pakt'a girmeye hazır olduğunu Moskova'daki Alman elçisine bildirdi. 1. Alman askerleri Sovyetler Birliği etki alanına giren Finlandiya'dan hemen çekileceklerdir. 2. Sovyetler Birliği ile Bulgaristan arasında karşılıklı bir yardım anlaşması imzalanması ve uzun vadeli bir kiralama anlaşmasıyla İstanbul ve Çanakkale boğazları çerçevesinde Sovyetler Birliği tarafından kara ve deniz üsleri kurularak Sovyetler Birliği'nin boğazlardaki emniyeti önümüzdeki birkaç ay içinde sağlanacaktır. 3. Batum ve Bakü'nün güneyinde genel olarak İran Körfezi doğrultusundaki bölge Sovyetler Birliği emellerinin merkezi olarak tanınacaktır. 4. Japonya Kuzey Sahalinde kömür ve petrol imtiyazlarından vazgeçecektir. Stalin bu yeni tekliflerinin 2 yerine 5 protokolle tespit edilmesini ve Türkiye'nin ne olur ne olmaz Rusların boğazlarda üsler kurmasına zorluk çıkarması halinde 4 devletin bu ülkeye karşı askeri tedbirler almasını istiyordu. Stalin'in istediği karşılık Hitler'in aklından bile geçmeyecek kadar yüksekti. Hitler Rusya'yı Avrupa'dan uzaklaştırmak istemişti. Oysa Stalin şimdi Finlandiya'yı, Bulgaristan'ı, Boğazların kontrolünü ve normal olarak Avrupa petrolünün büyük bir kısmını sağlayan Arabistan ve İran petrollerini de istiyordu. Ruslar, Führer'in Sovyetler Birliği emellerinin merkezi olarak göstermeye çalıştığı Hint Okyanusu'nu ağızlarına bile almamışlardı. Stalin akıllı ve kurnaz diyordu Hitler, yüksek askeri şeflerine. Her zaman daha fazlasını istiyor. Çok soğukkanlı bir şantajcı. Rusya Almanya'nın kazanmasına tahammül edemiyor. Onun için Rusya olabildiğince erken dize getirilmelidir. Soğukkanlı büyük Nazi şantajcısı kendi ayarında biriyle karşılaştığını anlamıştı. Bu düşünce onu çılgına çeviriyordu. Aralık ayının başında Ordu Genelkurmayı'nın Sovyetler Birliği saldırısına ait planını kendisine getirmesini Halder'e emretti. 5 Aralık'ta Halder ile Brauchitsch planı kendisine getirdiler ve 4 saatlik bir konuşmadan sonra Hitler planı tasdik etti. Ele geçen OKW savaş güncesi ile Halder'in özel defterinde bu esaslı toplantıya ait yazılar vardır. Nazi başkomutan Kızıl Ordu'nun Pipet bataklıklarının kuzeyinde ve güneyinde yarılması ve Polonya'da olduğu gibi sarılarak imha edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Halder'e Moskova önemli değil demişti. Önemli olan Rusya'nın hayat gücünü yok etmekti. Taarruza Romanya ile Finlandiya'da katılacaklardı. Macaristan girmeyecekti. General Dietl'in Narvik'teki dağ tümeni Sovyetlerin kutup bölgesine hücum etmek üzere Kuzey İsveç'ten Finlandiya'ya nakledilecekti. Rus, Fin Savaşı'nda müttefik askerlerinin geçmesine izin vermeyen İsveç, tam teçhizatlı olan bu tümenin topraklarından geçmesine izin verdi. Macaristan da sonradan Rusya'ya karşı savaşa girdi. Bu büyük sefer için toplam olarak 120-130 tümen ayırıyordu. General Halder bu toplantıya ait olarak güncesine yazdığı raporda Rusya saldırısı planı için eskiden olduğu gibi yine Otto parolasını kullanıyor. Ama bu kaydın üzerinden 15 gün geçmeden 18 Aralık 1940 tarihinde bu harekat tarihe artık başka bir adla geçmeye başlıyor. Dönülmez kararını Hitler o gün vermiştir. 21 sayılı emri çıkarıyor. Emrin başlığı Barbaros Harekatı'dır. Emir şöyle başlıyordu. Çok gizli. Führer'in karargahı 18 Aralık 1940. Alman silahlı kuvvetleri İngiltere'ye karşı açılmış olan savaş bitmeden Sovyet Rusya'yı hızlı bir seferle ezmeye hazırlanmalıdır. 6 Hitler tarafından çizilmiştir. Bu amaçla ordu işgal edilmiş toprakları ani hücumlara karşı korumak şartıyla elindeki mevcut bütün birlikleri kullanacaktır. Hazırlıklar 15 Mayıs 1941'e kadar bitmiş olacaktır. Bir hücum amacı güdüldüğünün anlaşılmaması için büyük bir titizlik gösterilecektir. Demek ki hedef günü ilkbaharın Mayıs ortalarıydı. Hitler, Barbaros Harekatı'nın genel amacını şöyle tanımlıyordu. Rus ordusunun Batı Rusya'da bulunan büyük kısmı zırhlı kamaların derinlerine kadar girmesini sağlayacak, cesur hareketlerle imha edilecek ve henüz ateşe sürülmemiş savaşa hazır kuvvetlerin Rusya'nın geniş topraklarına çekilmesi önlenecektir. Harekatın amacı Volga Nehri'nden Arkanjel'e kadar uzanan hat üzerinde Rusya'nın Asya'daki bölümüne karşı bir cephe tutmaktır. Bundan sonra Hitler'in emirnamesinde ana hücumların hatlarına ait oldukça ayrıntılı bilgi var. Birçok tarihçiler Hitler'in bu ilk Barbaros emrine ayrıntılara girmediğini söylerler. Bu yanlış anlamanın NCA ciltlerindeki İngilizce çevirilerinin çok kısaltılarak yapılmış olmasından ileri geldiğini sanıyorum. Ama TMWC 26. cildin 47-52. Sayfalarında çıkan tam Almanca metin bütün ayrıntıları vermekte ve böylece bu ilk tarihte Alman askeri planlarının ne derece ilerlemiş olduğu anlaşılmaktadır. Romanya'nın ve Finlandiya'nın oynayacağı roller de açıklanıyordu. Kuzey ve güney kanatlarının uçlarında yapılacak hücumlar için sıçrama alanları ve bu harekata katılacak Alman kuvvetlerine yardım etmek için birlikler sağlanacaktı. Finlandiya'nın durumu özellikle önemliydi. çeşitli Fin-Alman orduları Leningrad ve Ladoga gölüne doğru ilerleyecekler, Murmansk tren yolunu kesecekler, Petsamo nikel madenlerini alacaklar, Rusların Kuzey Denizi'nde buz tutmayan limanlarını işgal edeceklerdi. Hitler birçok şeyin Norveç'ten, Alman askerlerinin nakline İsveç'in izin verip vermeyeceğine bağlı olduğunu kabul ediyordu. Ama İsveçlilerin buna razı olacaklarını önceden doğru olarak tahmin etmişti. Hitler ana harekatın pipet bataklıkları dolaylarında ikiye bölüneceğini söylüyordu. İki büyük ordu grubu en kuvvetli darbeyi bu bataklıkların kuzeyinde indirecekti. Gruplardan biri Baltık devletlerinden geçerek Leningrad'a doğru ilerleyecek, güney ucunda bulunan ötekisi Beyaz Rusya'dan ilerleyecek olan birinci gruba katılmak için kuzeye dönecek. Böylelikle Baltık'tan çekilmeye çalışan Sovyet kuvvetleri kalıntılarının arkasını çevirecekti. Hitler ancak bundan sonra Moskova'ya karşı taarruzun söz konusu olabileceğini söylüyordu. 15 gün önce Hitler'e önemsiz görünen Rus başkenti şimdi önem kazanmıştı. Şehrin alınması diyordu, ülkenin çok önemli tren yolları kavşaklarının alınmasının üstünde bir anlam taşımaktadır. Kesin bir iktisadi ve siyasi zafer olacaktır bu ve Moskova'nın Rusya ulaşım sisteminin merkezi olduğu gibi silah yapımında merkezi olduğunu belirtiyordu. 3. Ordu grubu bataklıkların güneyinden ve Ukrayna üzerinden Kiev'e ilerleyecek, başlıca hedefi orada Dnieper nehrinin batısında bulunan Sovyet askerlerini çevirmek ve imha etmek olacaktı. En güneyde Alman-Romen birlikleri ana harekatın ucunu koruyacak, Odessa'yı alacak oradan Karadeniz boyunca ilerleyecekti. Bundan sonra Sovyet sanayinin %60'ının toplanmış olduğu Donetsk havzası ele geçirilecekti. İşte Hitler'in dehşetli planı buydu. Plan 1940 Noel tatilinden önce tamamlandı. Üstünde büyük değişiklikler yapılamayacak kadar iyi hazırlanmıştı. Gizliliğin sağlanması için emirden yalnızca 8 kopya çıkarıldı. 3 silahlı kuvvete birer kopya verildikten sonra kalanlar OKW karargahında saklandı. Emre göre yüksek kıta subaylarına bile planın yalnızca Rusya'nın bize karşı tutumunu değiştirmesi halinde alınacak ihtiyat tedbiri olduğu söylenecekti. Hitler gizli emri bile olabildiği kadar az subayın bilmesini istiyordu. Yoksa hazırlıklarımızın bilinmesi tehlikesi vardır ve bundan çok ağır sanayi ve askeri sakıncalar doğar. Hitler'in Sovyetler Birliği'ne hücum etmeye karar verdiği sırada ordu yüksek komutanlığındaki generallerin onun bu kararına itiraz ettiklerini gösteren herhangi bir tanıt yok. Oysa Almanya, Polonya ve Batı'da zaferler kazanmasını Sovyetler Birliği'nin Almanya ile yaptığı pakta bağlı kalmasına borçluydu. Gariptir ki Halder sonradan alay eder gibi bu sefere Hitler'in Rusya serüveni demiş ve ordu liderlerinin başlangıçtan beri bu sefere karşı olduklarını söylemiştir. Ne yazık ki 1940 Aralık ayında tutulmuş bir sürü günce ve defter kayıtlarında bu görüşünü destekleyecek bir kelime bile yok. Tersine bu kayıtlar Genelkurmay Başkanı olarak planlama sorumluluğunu üzerine aldığı bu serüvene gerçekten tam hevesle sarıldığını göstermektedir. Ne olursa olsun Hitler zarını atmıştı artık. Kendisi o sırada bilmiyordu ama 18 Aralık 1940'ta verdiği karar kendi alın yazısını çizmişti. Sonradan anlattığına göre kararını artık verdiği için içi rahatlamış olarak Noel tatilini Manş kıyılarında askerlerinin ve pilotlarının arasında geçirmeye gitti. Böylece kendisini Rusya'dan olabildiği kadar uzaklaştırdı. Herhalde İsveç kralı 12. Charles ile Napolyon Bonaparte'ı da aklından uzaklaştırmış olacak ki bunların kendisininkilere hiç de benzemeyen birçok şerefli zaferlerden sonra Rusya'nın uçsuz bucaksız steplerinde nasıl felakete uğradıklarını da unuttu. Başka türlü de olabilir miydi? Az sonra göreceğimiz gibi bir zamanların Viyanalı serserisi şimdi kendisini gelmiş geçmiş fatihlerin en büyüğü sanıyordu. Bütün fatihlere musallat olan dünyaları ben yarattım hastalığına Hitler'de yakalanmıştı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 1028.